Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber AMD'nin yeni ekran kartı R9380'i inceleyeceğiz. Erdi, R9380 için yeni diyoruz, yeni nesil demiyoruz. Bunu burada bir açıklamak lazım.
Şimdi AMD'nin son dönemlerde gündeme geldiği iki farklı ürün grubu var ekran kartı ailesi içerisinde. Bunlardan birisi 300 serisi. Onlardan bir tanesi zaten şu an önümüzde. Bir de Fury serisi var. Fury serisinin yeni nesil kabul edebilmek mümkün. Çünkü yepyeni teknolojileri var. Grafik dünyası, endüstri için ilk kabul edebileceğimiz. Ama 300 serisine baktığımız zaman esasında yepyeni şeylerden bahsetmek çok mümkün değil. Bazı ufak modifikasyonlar var. Saat hızlarının artırıldığını görüyoruz. Modeline göre değişmekle birlikte her modelde olmasa bile bellek kapasitesinin örneğin 4 GB'dan 8 GB'a çıktığını görüyoruz. Ama genel olarak yeni bir seriden, yeni nesil bir ürün gamından ziyade daha makul fiyatla var olan kartların biraz böyle kozmetik güncellemelerle kullanıcının karşısına çıkartıldığı, yeniden isimlendirilmiş kısmı biraz daha fazla ağır basan bir ürün grubu.
Evet, aslında yeniden isimlendirme çok daha doğru bir terim oluyor. R9380 aslında 280'in yeniden uyarlanmış hali.
Aslında evet, 285'in yeniden uyarlanmış hali. Tonga GPU'sunu kullanıyor. Teknik özellikleri istersen buradan yavaş yavaş geçelim. Şimdi bakıldığı zaman Tonga GPU'su 285'te karşımıza çıkmıştı. 285, 290 ailesi kadar hızlı bir kart değildi ama daha güncel bir mimariye sahipti. GCN 1.2 dediğimiz mimariyi taşıyordu. Bu ne avantajlar sağlıyordu bizlere? Birincisi, özellikle renk sıkıştırma noktasında yepyeni bir teknolojiyi destekliyordu. Hava ailesinde karşımıza çıkmayan. Dolayısıyla renkler daha az kayıpla sıkıştırılabildiği için özellikle dokular daha iyi görünebiliyordu. Dolayısıyla daha büyük kaplamaları renk kalitesinden taviz vermeden daha iyi bir şekilde ekranlara getirebiliyordu. Bir de aynı zamanda hesaplama tarafında AMD Hawaii serisinde tüm matematiksel hesaplamaları 32 bit yapıyordu ama tüm hesaplamalarda buna gerek yoktu mesela. Dolayısıyla Tonga'da 16 bite döndüler. 32 bitin çok fazla verimlilik sağlamadığı, ekstra enerji tüketimi sağladığı noktalarda böylesine bir avantajla verimliliği arttırmışlardı. Bunun dışında oyunlarda çok fazla ama etki edebilecek bir yeni teknoloji yoktu.
280 serisinde kullanıcılar True Audio'yu çok fazla beklemişlerdi. Aslında çok da fazla kullanmadık. Hayatımızın bir parçası haline gelmedi anlatıldığı kadar. 380'den True Audio'dan bahsedebiliyor muyuz?
Evet, bahsedebiliyoruz. Tonga ile beraber yine eklenen yeni teknolojilerden bir tanesiydi. Öncesinde üst seviye ürün grubunda vardı. 280'ler daha ziyade yine önceki jenerasyondan gelen ürün grubu olduğu için desteklemiyordu. Ama tabii True Audio öyle bir teknoloji ki o teknolojiden istifade edebilmek için belli donanımlara ihtiyacım var. Bu donanımları şu an biz bu masaya koysak bile deneyimlemesi gereken bir özellik olduğu için anlatsan da kullanıcının çok fazla anlamadı. Aynı Oculus Rift gibi tecrübe etmeden yaşaması çok mümkün olmayan bir durumdu. Şimdi GPU dışında ekran kartının genel ana özelliklerine bakacak olursak eğer, şimdi bu ekran kartında 28 nanometre, onu söyleyelim. Yani üretim teknolojisi değişmedi. Bir önceki jenerasyon neyse bunda da o jenerasyon var üretim teknolojisi tarafında.
TTP değerinde de aslında bir iyileşme yok.
Evet, genel olarak bakıldığı zaman aynı serinin, aynı hatların korunduğunu söyleyebiliriz. 195 watt, yaklaşık 200 watt'a yaklaşan bir karakteristik kart güç tüketim değeri var. Ama burada ufak bir fark var, onu söylemek gerekiyor. Çünkü Nvidia tarafı diyor ki benim grafik kartının güç tüketimi şu kadar diyor. Mesela 960'ın örneğin 120 watt diyor. AMD'nin genelde bahsettiği değerlerse kartın maksimum güç tüketim değerleri değil. Genelde oyunlar altındaki, yani oyun oynarken tüketilen değerler. Çünkü biz bir oyun oynarken ekran kartı tüm kaynaklarını %100 kullanmıyor. Evet. GPU bile %100 kullanmadığı anlar olabiliyor. Dolayısıyla AMD'nin açıkladığı değerlerle gerçekte örneğin bir Furmark testinde ulaşılan değerler arasında farklar var. Furmark'ta kartın muhtemelen güç tüketim değeri daha yüksek çıkacaktır ama bir metodoloji gereği Nvidia ile aradaki farkı kapatabilmek adına AMD daha farklı bir yöntem belirleyerek böylesine bir duruma gitmiş durumda, böyle bir yöntem kullanıyor. Onun dışında 1792 adet çekirdeğimiz var, paralel işlem birim dediğimiz. 32 ROP birimi var ve 128 adet de doku ünitesi var bu kartta. Bir de frekanslardan bahsedelim istersen. Standart kart, yani 380'in düz versiyonu, AMD'nin referans versiyonu 970 MHz civarında, 1 GHz'in altında bir frekansa sahip. Bunda ufak bir overclock var, 990 MHz'e çıkarmış Asus. Bellek tarafı ise 5.7 GHz seviyesinde.
Şimdi aslında Asus'tan bahsettiği Strix serisine değinmek lazım. Bu kartlar aslında özel soğutucuları sayesinde masa üstündeyken mesela fanları dönmeyen, daha serin çalışan, hız aşırtmaya daha yatkın kartlar oluyorlar. 2 GB'lık bir ekran karttan bahsediyoruz ki 380 aslında 960'ın rakibi olarak düşünüldüğü için Nvidia tarafında 2 GB'lık bellekli versiyonları daha fazla göreceğiz herhalde piyasada uygun fiyatlarıyla.
Muhtemelen ne olacak? Şimdi 380 için AMD'nin iki farklı konfigürasyon seçeneği var. 2 GB ve 4 GB. İkisi arasında yaklaşık 45-50 dolarlık bir fiyat farkı var. AMD diyor ki ben 2 GB'lık 380 versiyonu Full HD için dizayn ettim. 4 GB tarafındaysa 1440p dediğiniz 2K için optimize ettim. Sonucunda herkesin bildiği bir gerçek var. Çözünürlük arttıkça kaplamalardaki ağırlığa bağlı olarak daha fazla belleğe ihtiyaç duyuyorsun ki biliyorsun 970 zamanında da o yaygaranın kopmasının temel sebeplerinden bir tanesi de buydu. Ama ağırlıklı olarak biz 2 GB'ı görecek gibiyiz. Çünkü evet, kart güçlü bir GPU'ya sahip. Örneğin 960 dedim mesela, bu kartın en büyük farkı 256 bit bellek ve yol desteğine sahip olması, ki 960'da bu 128 evet. bit olarak karşımıza çıkıyordu. Ama en nihayet yani günün sonuna bakıldığı zaman daha ziyade bir full HD kartı olduğu için muhtemelen 2 GB'lık versiyon daha fazla yaygınlaşacak.
Zaten test sonuçlarına 960'a da detaylı bir şekilde yer veriyor olacağız ki karşılaştırmada net bir şekilde görsün.
Bu arada birkaç ufak detay var. Hani testlere geçmeden önce onları da söylemekte fayda var. Daha doğrusu kartın tasarımından bahsetmeden önce. Birincisi AMD'nin bazı teknolojileri yine bu kartta da karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Virtual Super Resolution adı verilen, benzerini Nvidia'da önce gördüğümüz bir teknoloji. Bu ne yapıyor? Oyunu 4K'da ya da daha yüksek çözünürlükte render ediyor ve daha sonra senin monitörünün doğal çözünürlüğünü indirerek daha keskin görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Bir de dinamik kare saniye kontrol özelliği var. Hani bazı oyunlar vardı, senin ekran kartın 200 kare saniye gösterebilir. Örneğin bu kart için misal League of Legends'dan bahsedelim mesela. Ama biliyorsun belli bir performanstan sonrası senin görsel kalitene çok fazla etki etmeyebiliyor.
Evet, doğru.
Orada sen diyorsun ki eğer ben 200 kare saniye gösterebiliyorsam ben onu o kadar gösterme, 100 kare saniye göster. 100 kare saniye gösterdiği zaman da ne oluyor?
Güç tasarrufu.
Güç tasarrufu elde etmiş oluyorsun. O var. Son olarak bir de şu var. DirectX 12 desteği zaten var. Burada bir önemli anekdot var. Belki yakından takip edenler bilir. AMD diyor ki bu kart Vulkan desteği de sunuyor. Mantle'da birlikte. Vulkan da Kronos grubun OpenGL'in yeni versiyonu olarak tasarladığı Metal'e yakın API. Şimdi henüz tamamlanmamış, resmi spesifikasyon açıklanmamış bir standarda AMD nasıl destek verebilir? Bu bir merak konusu. Orada da şöyle bir şey var. Vulkan dediğimiz aslında Mantle'ın bir varyasyonu.
Evet, Mantle'ın OpenGL'e
uyarlanmış hali. Dolayısıyla AMD diyor ki ben zaten hazırım çünkü donanımım buna hazır.
Şimdi kartın tasarımına geçecek olursak eğer Asus'ta iki tane büyük fanla ve ısı borularıyla desteklenmiş bir soğutma sistemiyle kartın soğutması sağlanıyor. Ve genel olarak fanların dönmediğinden bahsettik kart sıcaklığa ulaşıncaya kadar. Mesela şu an masa üstündeyiz. Sistem aktif çalışır durumda. Ve genel olarak baktığımızda GPU'da 37 derecelerde ki ilk açılışta 41 dereceye ulaşmış. Şu anda iki fan da durmuş durumda. Ve ne güzeldir ki sıfır sesle burada hizmet vermeye devam edebiliyor.
Aynen. Kart. Genelde kartın yine performans seviyesine göre bu değişiklik gösterebiliyor ama Asus tarafında Strix ailesi hani 55-60 dereceleri görmeden GPU fanları çalıştırmama yönünde bir eğilim sergiliyor. Bu da ne oluyor? Masa üstünde internette gezerken GPU ekran kartı yük altında olmadığı için fanlar durmuş oluyor. Zaten o tür senaryolarda kimi zaman hani özellikle entegre GPU'da işlemcinizde öyle bir durum varsa zaten ondan da istifade edebildiğiniz için ekran harici ekran kartı zaten bu konuda biraz altılı vaziyette kalıyor. Dolayısıyla ekran kartının fanı ekstra bir ses çıkarmamış oluyor.
Kartın arka tarafında da bir plaka var ve plaka da aslında buradaki bileşenleri koruyor. Genel olarak baktığımız herhangi bir bileşene temas etmediğini görüyoruz. Ama vidalarla üst taraftaki plakaya temas ettiği için de aslında yine soğutmaya bir katkısı var. Hem koruma hem soğutmaya aynı anda sağlayabilir.
Aslında şimdi orada ilginç bir durum söz konusu. Computex'de Asus bunu duyurmuş ve şimdi tüm ürün gamında kullanmaya başladı. Auto Extreme denen bir yeni üretim metodolojisi var Asus'ta. Biz hani yıllar önce seninle beraber Gigabyte'ın fabrikasını gezdiğimiz zaman bize orada ne demişlerdi? Çok fazla bayan kadın kullanıyorlardı üretim sürecinde. Çünkü kadınlar hem daha sabırlı hem de ince işçiliğe daha yatkın oldukları için daha fazla verim sağlayabiliyorlardı. Asus ama şunu söylüyor. Diyor ki özellikle ekran kartları için insan faktörü zaman zaman üretimde bir takım hatalar. Hata derken performans etkileyen değil ama kartın tasarımında göze belki daha kötü gelebilecek. Üretim belki maliye seviyesinde ufak tefek artışlara neden olabilecek. Bazı hatalar yapıyorlar. Artık yeni ekran kartlarında insan faktörü, insan hatasını komple egale etmişler. Arka tarafta gereksiz lehimler, İşte gereksiz üretim sürecine bağlı bir takım parçalar bulunmadığı için arkası daha düz ve bu sayede maliyetler daha düşük. Aynı zamanda üretim tarafına daha az kaynak harcadıkları için daha çevre dostu ekran kartı üretmeye başladıklarını söylüyorlar.
Evet, bu önemli. 8000'lik bir güç girişimiz var. Ön tarafa baktığımızda ise hani görüntü çıkışlarına, bütün modern giriş çıkışlara burada yer verildiğini görüyoruz. Hı hı. Fakat HDMI kısmında bir destek kısıtı var. HDMI 2.0 standartı bu ekran kartı desteklenmiyor.
Evet, AMD'nin yeni ekran kartı ailesinin tamamı için böyle bir durum söz konusu. Bu neyi sıkıntı yaratıyor diye baktığımız zaman çünkü bu ekran kartı için belki çok fazla anlam ifade etmeyecek. Çünkü 4K için dizayn edilmiş bir ekran kartı değil ama hani bu Fury serisine çıktığın zaman şöyle bir durum söz konusu. 4K'da 60 Hz'i yakalayabilmen için senin HDMI 2.0'ı kullanabiliyor olman lazım.
Yani 60 kare saniye görebilmeniz için 4K çözünürlükte 2.0 teknolojisi işlemini kurtarıyor.
Şimdi burada ironik olan durum şu. Gerek Fury gerekse de bu tür kartlarda hani bunun 4K oynatabildiğini farz edelim. Zaten üzerindeki DisplayPort aslında bunu destekliyor.
Evet.
Ama orada şöyle bir handikap var. Bugün 4K monitörlerin pek çoğu ateş bahsi. Evet, yeni daha makul ürünler çıkmaya başladı ama 1600 liraya bugün 40 inç 4K TV alabiliyorsun. Dolayısıyla insanlar TV tarafında biraz daha eğilim gösterdiler ilk etapta. TV'lerde DisplayPort yok. Dolayısıyla böyle bir ironik durum var. Kimisi için herhangi bir sorun teşkil etmeyebilecek bir eksiklik. Kimisi için ise evindeki televizyona, ya birden fazla televizyon kullanan oyuncular var. Bunları da biliyoruz. Hani bir takım şeylerin yanında belki görmezden gelinebilir ama hani günün sonunda en yeni teknolojiye sahip olmak isteyenler için düşündüğümüz zaman böyle bir durum var. Bunu söylemek gerekiyor.
Evet, aslında kartı tanıdık. Tasarımsal olarak da değindik. 380'in teknik özelliklerini de anlattık. Ve şimdi isterseniz test sistemimizi kısaca bir tanıyalım. Hı-hı. Ondan sonrasında da testleri birlikte burada görerek yapalım. Tabii ki teknik değerlere yer vereceğiz. Tablolarımız olacak ama tablolardan sonra...
Çok merak
eden soruya
cevap verelim. Evet. 960 mı daha hızlı? Bu kart mı daha hızlı?
Onu net bir şekilde göreceğiz orada tablolarda. Aynı zamanda ne yapacağız? Burada hep beraber bir furmark yapacağız. Kart ne kadar ısınıyor? Bunu hep beraber göreceğiz. Görelim, gerçek bir ortamda. Aynı zamanda açıp oyunları da oynayacağız. İşte Grand Theft Auto 5'tir, Witcher'dır. Evet. Kartın kaç FPS gösterdiğini net bir şekilde birlikte göreceğiz.
En sonunda bir fiyat performans yorumu yaparız.
Evet. Ondan
hangisi
sonra da
alınabilir, ona bakmış olursunuz.
Videomuzu kapatırız. Anakart tarafında Asus'un X99 Deluxe modelini kullanıyoruz. Gerçekten bir anakartta karşınıza çıkabilecek her şeyi sunmaya çalışmış Asus. Ya M2 çok, portuna var Asus'a.
Çok makul bir anakart çünkü şimdi Asus'un ürün gamına bakıldığı zaman Republic of Gamer serisi altında üst seviye performans hedefleyenlere yönelik bazı kartlar var ama Deluxe serisinde şöyle bir özelliği var. Biraz overclock, biraz yüksek performans, aynı zamanda işte kablosuz internet gibi bir takım lüks diyebileceğimiz en azından belli bu ürün grupları için özelliklerin hepsinin bir arada sunuldu. Her ihtiyaca yönelik bir anakart ailesi.
Evet, güzel bir anakartımız var. Bellek tarafında ise Corsair'in Vengeance serisi 16 GB DDR4 bellekleri bulunmakta. 4 kanal. 4 kanal çünkü işlemcimiz X99'dan aslında anlamışlardır az çok.
Evet.
Yeni nesil Core i7 işlemcilerden ve 5960X.
Hazal Y serisinin en hızlı işlemcisi. Yani evet. Bugün bu işlemcinin ötesinde bir masaüstü işlemci yok. Gerçi hoş, o işlemcinin fiyatıyla makul seviyede bir oyun bilgisayarı da toplayabilirsin esasına baktığın zaman ama biz hani burada her türlü ihtiyacı görebilecek bir oyun bilgisayarı yaptığımız için işlemci tarafında yanına Titan X taktığımız zaman darboğaz yaratmaması adına en baba işlemciyi koyduk.
Evet, monitör tarafında ise özellikle 21'e 9 monitör tercih ettik bu testlerde modern ekran kartlarına. Neden diyeceksiniz? Erdin gittin Computex'i gördün.
Evet.
Genel olarak monitör üreticileri nereye doğru gidiyor?
Hepsi bu formda.
Evet, 21'e 9'a gidiyorlar. 4K bir monitör de koyabilirdik ama 21'e 9 monitörlerde 4K çözünürlük yok.
Yok yani.
3440x1440 piksel çözünürlüğe sahip 21'e 9 formatlı IPS panelli. Arkasında işte DisplayPort'tan HDMI'ye kadar bütün modern giriş çıkışlara destek veren, pivot modunda da kullanabildiğimiz EOS'in oldukça şık güzel bir monitörüne sahibiz bu tarafta. Ve şunu söyleyebilirim ki 21'e 9'da oyun oynamak başka bir deneyim.
Evet kesinlikle. Yani hele ki çok iyi bir sistem varsa bunların 3 tanesini yan yana koyduğun zaman o daha da başka. Bir de bunların kavisleri yavaş yavaş çıkmaya başladı. O daha da başka bir şey oluyor ama
evet.
21'e 9 hakikaten şey, hele şu mesafeden tamamını göre çok yakından biraz seni zorluyor. Ama araya biraz mesafe koyduğun zaman
yakından da şey gibi hissediyorum ben. Hani sana gerçeklik kaskı gibi.
Ya şöyle bir şey var.
Her şey oyun yani. Hiçbir yer göremiyorsun başka.
21'e 9 monitörler özellikle açık dünya oyunlarında geniş bir alanı hakim edebildiğin için çok ciddi avantaj sağlıyor. Yani bu işte GTA 5 olsun ya da evet, benzeri işte Witcher 3 gibi oyunlarda hakikaten büyük avantaj sağlıyor.
Evet, test sistemini tanıdık. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş testlerimize başlayalım. Windows masa üstündeyiz ve burada Strix'in, daha doğrusu Asus'un bütün Strix ekran kartlarında verdiği özel bir yazılım var.
GPU Tweak yazılımının yeni versiyonu bu.
Evet, yeni versiyonda oldukça güzel dairesel arayüzümüz var.
Çok daha kontrol etmesi kolay artık.
Evet, çok daha güzel gözüküyor ama benim burada bahsetmek istediğim üstteki profiller ve alttaki Gaming Booster.
Aynen.
Üstteki profillere baktığımızda hız aşırtma moduna getirebiliyoruz. Gaming moda getirebiliyoruz ve Silent moda getirebiliyoruz. Silent moda getirdiğimizde sesli kart mi? Daha serin, sessiz çalışacak hale geliyor. Ama asıl önemli konulardan bir tanesi de bu 0 desibel fan özelliğinin kapatılabilmesi. 0 desibel fan özelliğini kapattığınızda fan artık masa üstünde, şu anda dönmeye başladı hemen. Masa üstünde de o yüksek sıcaklığı beklemeden hemen kendini çalıştırmaya başlıyor. Ben sistemim sürekli serin kalsın, içeride ısınan bir bileşen istemiyorum derseniz de bu seçeneğin de elinizin altında olması güzel. Gaming Booster özel bir seçenek dedik çünkü burada bazı detaylar var.
Evet, bu şimdi ismine baktığımızda oyunu hızlandıran ya da oyun performansını arttıran bir özellik gibi görünüyor. Aslında yaptığı şey basit. Birincisi sizin sisteminizdeki o an kullanılmayan Windows animasyonlarını kapatıyor. Bunun dışında yine arka plandaki Windows'un o an kullanılmayan servislerini devre dışı bırakıyor ve yine sistem belleğinizden artık 8 GB, 4 GB ya da 16 GB ne kadar varsa bellekte duran ama yine kullanılmayan bir takım uygulamalar varsa bunları da yine kapatarak sistemin sadece oyuna konsantre olmasını sağlayan bir otomatik moda esasında.
Evet. Biz şu an için bütün her şey adil olsun, yazılımsal tweak olmasın,
aynen,
genel olarak bütün ekran kartlarını ortak adaletli bir şekilde test edelim diye bu özelliklerin hiçbirini çalıştırmıyoruz şu anda. Kullanmıyoruz. Olduğu gibi kartı çalıştıracağız. Şu an masa üstündeki sıcaklığına baktığımızda ise 38 derecelerde bir kartımız var ve fanlarımız dönmüyor. İlk olarak neye bakalım diyorum Erdemen? Bir 5 dakika GPU stres test, full mark yapalım.
Ne zaman fanlar çalışmaya başlıyor onu görmüş
evet,
olalım.
Ne zaman fanlar çalışmaya başlıyor? Kaç dereceye çıkartabiliyoruz kartı? Zaten hemen 51 dereceye fırladı mesela. Fanlarımız hala duruyor bu tarafta. genel olarak baktığımızda yüklenmeye devam ediyor test. Sıcaklık hızlı bir şekilde arttı zaten dikkat edersen. Voltajın burada değişimini görebiliyorsun. Fanlar hala daha kapalı. Mesela 57 derece oldu. Burada da aslında bloğun ne kadar performanslı olduğunu da söyleyebiliriz
zaten
herhalde.
Şimdi DirectCU2 soğutma tasarımındaki en büyük faktörlerden birisi 10 mm çapındaki ısı borusu, bakır ısı boruları. Dolayısıyla üstüne bir de çok sayıda yapraktan oluşan bir alüminyum blok var. Dolayısıyla böyle bir etkili soğutma var ama şöyle bir şey de var.
61 derece oldu.
R9380'in kendi referans tasarımındaki soğutması da Furin'in soğutmasına çok benziyor. O da çok güzel ama tabii üreticiler daha ziyade kendi tasarımlarını koyacak gibi.
Şu an 62 derece, 63 derece, 64 hızlı bir şekilde yükseliyor. Tabii belli bir yerden sonra sıcaklığın yükseliş hızı da artıyor.
Aynen.
Çünkü blok çok biraz daha fazla ısındığı için. Şu an devreye girdi fanlarımız demek. Zaten. 65 dereceyi geçti, 66 derece oldu. Şimdi yavaş yavaş sıcaklığı stabil tutmaya çalışacak, 67 derece. Çok ufaktan da bir hırıltısını duyuyorsun fanların değil
ister
mi?
İster istemez yani fanlar evet. Sonucunda.
68 ve 67 orada bir dengeledi sanki kendini. Bakalım fanlar birazcık da artacak mı, gücünü arttıracaklar mı?
Bu arada merak eden için de söylüyorum. Furmak testini kullanıyoruz. Yine isteyen herkes de indirip.
Tabii kendisi de bu süreçleri test edip kaç dereceye ulaştığını çok net bir şekilde görebilirler bu taraftan.
Şu anda da iki taraftan da aslında şeyi kod takip edebiliyorsun yani GPU TV2 güzel olmuş gerçekten.
Gerçekten
70 derecelerdeyiz şu anda.
Evet 70 derecelere geldi genel olarak baktığımızda da. Aslında Erdi Furmak gibi bir testte bile 70 derece tutmak için ekran kartı kendini çok hafif bir şekilde fanların dönmesi yeterli oluyor. Ben videoyu gerçekten çok beğendim. Normalde deneyebilirsiniz. Sürekli fanı dönen soğutma sistemlerinde bile çok hızlı bir şekilde yükseliş görebiliyoruz.
Evet. Gerçekten etkili çalışıyor.
Gerçekten etkili çalışıyor. Daha benim hoşuma gitti. Evet. Genel olarak yalnız burada bir ayrıntı var. Bilmiyorum görebildim mi Furmark'ta.
Evet yani şey 285 olarak tanıyor. Çünkü evet. Dediğimiz gibi aynı GPU.
GPU 285 olarak tanıyor Furmark'ta. İsimlendirme burada yemiyor yani. Herhalde.
Ama hani video öncesinde konuştuk ya. Şimdi ben yeniden isimlendirmeye hem sıcağım hem soğuğum. Ne zaman soğuğum? Aynı fiyata ya da daha pahalı fiyata satacaksan her yeniden isimlendirmeyi yapma arkadaşım. Sonucunda zaten yepyeni bir model değil. Ama kartın ismini değiştirip fiyatını da aşağı çekeceksen ona tavım.
Yani evet şu anda öyle bir durum var. Fiyat aşağıda.
Hele 390X'de yani 8 GB RAM koy. 2 kat arttır. Frekansı yükselt. Biraz tweak yap. Güç tüketimini düşür ve 300-400 doların altına fiyatla sat.
Evet şu anda fan %36 seviyesine dönerken.
71 derece olmuş.
Evet ve 71 derecede tutabiliyor. Bence yeterli.
Zaten belirli bir denge oturdu gibi. Sıcaklık evet, çok artmıyor artık.
Şu anda öyle çok artmıyor. 72 derecede falan stabilitesini bulur herhalde. Fanlar da kasanın içindeyken duyulmaz ama biz buradan hafiften bir...
Buradan biraz duyuyoruz.
Evet duymaya başladık.
Ama rahatsız etmiyor.
Evde siz de bu testi yapıp en azından bu kadar sürede ne kadar sıcaklığa eriştiğini net bir şekilde görebilirsiniz. Tabii bizim stüdyomuzda pişiren ışıkların altında da.
Tabii burası ortalama bir oda sıcaklığından daha yüksek bir ortam. Daha yüksek evet, bir ambiyansa sahip.
Biraz öyle oluyor. Şimdi isterseniz ilk olarak Full HD çözünürlükte yaptığımız testlere başlayalım ve ilk test tablomuz da bizim genel olarak aslında Scentic Benchmark'tan ilk akla gelen program olan 3D Mark'la başlıyoruz. 3D Mark'a genel olarak baktığımızda derdi bir tarafta 960 var, bir tarafta 380 var. Evet. Zaten diğer kartlar da var ama bizim odaklanacağımız aynen, kartlar bunlar. Ve genel olarak baktığımda ben 380 gerçekten burada 960'a karşı bariz üstünlük sağlamış. Her iki kartta 2 GB. Bunu da belirtelim.
Yani çok bariz, çok açık bir şey var. Kas gücü olarak daha güçlü bir kart 380. Bunun bir olumsuz yansıması biraz daha fazla güç tüketimi anlamına geliyor ama yani şuradaki farka baktığın zaman bariz bir fark var. Yani hani özellikle grafik alt skoruna bakmakta fayda var. Birisinin 8571, birinin 7000'de 1000 puanlık bir fark var ki oranladığın zaman da yine 115 civarı bir performans farkından bahsedebiliriz. Çok açık bir şekilde daha hızlı 960'dan.
Evet. Unity'nin Valley benchmark'ına geçiyoruz. Burada da gerçekten inanılmaz bir doğa
atmosferi var.
Ve birçok şey aynı anda test ediliyor.
Bidon sesi falan var ya seni direkt o ambiyans ortamın içerisine alıyor.
Evet, burada farkın çok açılmadığını görüyoruz.
Evet, burada çok benzer sonuçlar var.
Bir diğer testimizde yine Unity'nin Heaven benchmark'ı. Burada da tessellation inanılmaz yüksek noktalara gelmişti. Ve tessellation ilk çıktığında ilk çıkan test de buydu. Test aynen, edebildiğimiz.
Hala da bu zaten.
Evet hala da bu. Genel olarak baktığımızda burada da fark çok açılmamış durumda.
Yani burada hatta bazı minimum FPS'ye bakıldığı zaman Nvidia tarafında bir ağırlık söz evet, konusu. Dolayısıyla hani bu birisi daha güçlü ve bellek band genişliği daha bellek veri yolu daha yüksekken bunun böyle olmasının sebebi ne olabilir? Tessellation'ın verimli çalışabilmesi anlamında şu anda Nvidia'nın GPU tasarımının burada daha bariz bir avantaja sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Tomb Raider'a geçiyoruz. Tomb Raider'da ultra ayarlarda 4x köşe muşatma ile beraber yaptığımız testlerde ilk olarak saç efektleri kapalı. Evet. Çünkü saç efektleri biraz eğendi tarafına etkeden bir teknoloji ve genel olarak baktığımızda burada bariz bir fark var.
Evet, çok bariz bir fark var. Yani hani şimdi 6 kare saniyeden bahsediyoruz Mesut. Hani 80-86 olsaydı çok fazla belki etki etmeyecekti ama 37'yi 40'a çıkardığı zaman bu ne anlama geliyor?
43'e.
Yani hani en yoğun sahnelerde bile 40'ın altına düşmezsin.
Evet.
Bu gerçekten oynanabilirlik anlamında çok akıcı bir deneyim anlamına
geliyor. Ama enteresan bir şey var. Saç efektlerini açtığımızda ise bu sefer kartlar birbirine yaklaşıyor. Bu teknolojinin eğendi tarafında nasıl bir etkisi var, ben şaşırıyorum.
Sonucunda detay çok artıyor. Sonucunda saç efekti, yani saçlar daha gerçekçi bir hale geliyor ama burada böyle bir anomali olması, standartta bu kapalıyken, AMD daha güçken açtığımızda ki bir AMD teknolojisinden bahsediyor, düşmesi bana biraz yazılımsal optimizasyon sıkıntısı gibi geldi.
O da olabilir.
Sürece güncellemesi toparlanabilir gibi de duruyor ama
eski mevcut oyunu düşünüldüğünde belki de
tabii, yani öyle bir sorun var. Ama şu anki tablo itibariyle Nvidia'ya ilginç bir şekilde daha iyi bir sonuç vermiş. Ama dediğim gibi ironik bir durum yani.
Evet. Hitman'e geçiyoruz. Ultra ayarlarda 8x köşe muşatma var bu oyunda. Bu oyunun benchmark'ı gerçekten kartları çok fazla zorlayan bir benchmark.
Tabloda onu gösteriyor.
Evet. Genel olarak baktığımızda her iki karttan sadece 380-30 kare saniye üstünde kalabilmiş ortalamada.
Ya minimuma baktığınızda oynatmamışlar yani. Oynatamamışlar.
Evet. Minimum kare saniyeye baktığında orada zaten şeyde uçmuş tamamen.
HDMI'den bir sinyal göndermişler, o kadar.
Yalnız dikkat ediyor musun? Bazı özel testlerde... Evet. 960'ın minimum kare saniye oranı çok başarılı şeye göre. Zaten çok başarılı yine 2'ye düşmüş ama.
Şimdi yani evet, ondan bağımsız düşündüğümüz zaman da şimdi minimum FPS önemli çünkü senin aslında oyundan keyif alma sınırını belirleyen o oluyor. Evet. Çünkü o minimum FPS 30'un altına düştüğü zaman ne oluyor? Oyunda böyle takılmalar başlıyor. Yani, oyun duruyor.
Durmuş resmen zaten.
Dolayısıyla bizim temel kriterlerimizden birisi de minimum FPS'in 30'un altına düşmemesi olması gerekiyor. E tabii ki bunlar hani orta seviye kartlar olduğu için burada bazı kötü senaryolar karşımıza çıkıyor ama hani belli noktalarda 960'ın peak dediğimiz en yüksek performansa geride kalsa bile minimumda daha stabil bir seyir seyrettiğini söyleyebiliriz.
Şimdi safkan bir Nvidia oyunu diyebileceğimiz Metro Last Light'a geçiyoruz. Metro Last Light evet eski bir oyun ama grafikleri gerçekten inanılmaz aynen, seviyede. Iyi, burada ya. Advanced Physics kapalı. Bunu kapatmamız gerekiyor. Çünkü kapatmazsak AMD ekran kartı diye bir şey kalmıyor aynen, o tarafta. Fizik efektleri bildiğiniz gibi Nvidia GPU'lar için inanılmaz optimize edilmiş durumdalar. Ve bu oyunda Advanced Physics kapalıyken, ki açtığımızda söyleyeyim gerçekten 380 orada yok. Hı hı. Kapalıyken genel olarak baktığımızda tamam 960'ın bir üstünlüğü var, yakınlar ama yine minimum FPS ve maksimum FPS'de de üstün kalmayı başarmış burada.
Ama tabii şu var, yani bu çok bariz bir Nvidia oyunu. Evet. Yani Nvidia ekran kartlarının her daim bayağı baskın geldiği oyunlardan bir tanesi. Dolayısıyla tablo beni şaşırtmadı çok fazla açıkçası.
Evet, sentik testlere takılmadan şimdi isterseniz çok fazla orada vakit kaybetmeden Grand Theft Auto 5 açalım. 2 GB bellekli nasıl ayarlarda nasıl bir kare saniye görürüz ona bakalım. Evet, şimdi Grand Theft Auto 5'in istersen ayarlarına bakalım, evet. Grafik ayarlarına bakalım. İlk olarak 3440x1440'da açıyorum. Evet, burası birazcık önemli. Bu kart için fazla. Kabul full etmek HD lazım. Full HD değil.
Peki 2 GB'lık versiyonu olduğunu dikkate alırsak.
Evet, aşağı doğru indiğimizde FXA'ya açık ama MSA'yı kapatıyoruz. Aşağı doğru iniyorum. Vertical Sign'ı da kapatıyorum. Çünkü bu genel olarak performansa ciddi etki yapıyor. Ve şu anda bizim böyle bir lüksümüz yok kullanabileceğimiz şekilde. Aşağı doğru indiğimizde Population Variety birazcık kısılmış durumda. Yani genel olarak 3 basamak kısılmış ki bellekten kurtaralım. Çünkü 2 GB'lık belleği bu çözünürlükte bayağı bir zorluyoruz aslında.
Anında da olur.
Doku kalitesi normal. Shader kalitesi yüksek. Gölge kalitesi yüksek.
Yansıma
çok yüksekte. Yansımaların köşe muşatması yok. Su kalitesi yüksekte, partikül efektleri yüksekte, çim kalitesini normale almış oyun. Soft Shadow soft kısmında, Post FX de yine çok yüksekte, Motion Blur kapalı, In-game Depth of Field Effect açık ve 16x filtrelememiz var.
Tessellation'da.
Evet, Ambient yüksekte ve Tessellation'da yüksekte. Genel olarak baktığımda...
Son olarak yine çözünürlüğü hatırlatalım bence bu kadar ayarlarsa.
Evet, 3440x1440 çözünürlükte. Buraya geldiğimizde ise Advanced grafikte her şey kapalı, gölgeyle ilgili filan. Çünkü arkadaşlar buradaki efektler bellek kullanımını ciddi şekilde arttırıyor. Ciddi şekilde etkiliyor. Bu yüzden de kapattık ama aslında birazcık daha açabiliyoruz. Dur bakalım. Tam limitlere kadar geldim Erdi.
Şu anda tam oynanabilirlik limitindesin.
Evet, şu anda oynanabilirlik limitine geldim. Ve genel olarak çıkıyorum buradan. Kaç kare saniye görüyoruz?
Şu an 40'lardayız, 35'lerdeyiz. Biraz hareket bakalım. Açık değil mi şu anda Advanced kalite ayarları?
Evet, Advanced kalite ayarlarını sonuna kadar açtım. Bir deneyeyim dedim açıkçası. Bakalım. Merak ediyordum. Çok başarılı buldum.
Şu an gidişat bayağı iyi.
Bir tane araba çalalım. Arabayla gidelim. Aksiyon içinde neler yaşayacağız ona da bakalım. Bir de tabii şeyin de etkisi var. Onu da unutmayalım. Gece.
Evet.
Gece olduğu zaman bu oyun daha yüksek performans sergiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki gündüze nasıl geçeceğiz? Gündüze geçmek de oldukça basit. Hemen evimize gidelim, bir save atalım buradan. Gündüze geçelim, bir de gündüz kaç gösterene bakalım. Yoksa gece bu çözünürlükte bu ekran kartlar oyun oynanıyormuş yani.
Yani bunu da gelişmiş kalite alırların en yüksek seviyede.
Derelerde yüksek seviyede ve yüksek ve aynen çok yüksek öyle arasında gidip geliyor.
Yani şu an 40 kare saniye. Bu gündüz vakti 30'un biraz üzerinde olur diye düşünüyorum.
Hadi bakalım, ben orada birazcık şey diyeyim.
Daha mı karamsarsın?
Daha karamsarım açıkçası. Çünkü hadi güneş ya çıktığı anda özellikle gölgeyle beraber bambaşka bir şey oluyor. Burada da dikkat edersen yine iyi kare sahne görüyoruz.
Tabii şu an dar alana girdiğin zaman.
Evet. Bir yatalım kalkalım.
Bizim
bakalım.
Bizim Lekola'yı gördün değil mi sağ tarafta?
Evet. 29 monitörün böyle bir şeyi var.
Hadi bakalım.
Ara sahnelerde sağdan soldan kesiyor. Hadi. Şimdi tekrar gelecek oralar. Bu arada izleyenlerimiz de görüyordur hani ne kadar geniş gördüğümüzü. Yok, biraz daha uyuyacağız. Biraz daha saatin ileri gitmesi lazım.
Genel bir saat çünkü bizim abiyi kesmez baksana.
Aynen.
Bir cüsteli abimiz.
Evet, bir sevda alıyoruz. Ve gün ışımış gördüğün gibi artık
bakalım.
Pencereden ışıklar geliyor. Hadi bakalım. Evet, kaç kare saniye?
35-36, 40'tayız şu an hatta.
Senin dediğini tutturduk o zaman.
Kart çok başarılı bu oyunda, ben sana söyleyeyim. Evet. Bu çözünürlükte, gelişmiş kaliteleri yüksek seviyede.
Ya köşeyi muşatmıyor da bu çözünürlükte çok da fazla açmaya gerek kalmıyormuş. Yok, gerek onu da gördük ya yani.
Kaldı ki bunu full HD'de açtığın zaman da köşeyi muşatmaya yatarsın.
Şimdi zaten aslında birazcık gideyim hani güneşin etkilerini görelim. Işıklandırmanın, gölgelerin. Genel olarak baktığımızda...
Baksana abi 35'in altına düşmüyor kart.
Ve kalabalık yerlerde geziyorum özellikle.
Cam gibi görüntü bu çözünürlükte. Ne diyorsun?
Ya bir de şey çok güzel. 21'e 9 olayı bu oyunda bambaşka bir
İşte açık dünya çözünürlüğü. Yani
çimlere gidiyorum yalnız herde.
Bakalım.
Tabii çimler çok abartı değil. Ultra olmadıkları için ama...
40'ın üzerine çıktık.
Daha iyi oldu desene. Evet, çim efekti gerçekten ultra olmayınca o kadar da fazla zorlamıyor aslında.
Ama bak, dediğin haklısın. Bu çözünürlükte köşeyi yumuşatmaya çok fazla gerek yok.
Evet, o kadar hissetmiyorsun gerçekten. Aynen. Çok net bir oyun deneyimi sunuyor. Full HD'ye geçelim istersen. Bir de full HD performansına bakalım. Ben açıkçası 3440x1440 pikselde oynatacağını
üzmedi.
Sevindirdi. Ne kadar düşünmüyordum yani.
Ve gelişmiş kalite ayarlarımız en yüksek seviyede Mesut. Onu
evet, bunu da
lazım.
Tekrar gösterelim. Şimdi grafikse tekrar giriyoruz. İlk olarak çözünürlüğü 1920x1080 yapıyoruz. Bellekten biraz daha kurtarıyoruz.
Tahminini alayım, ne görürüz?
Ya 40'a yaklaşır çok rahat bir şekilde.
Zaten 35-40 arasında ben 45'lerde gizleyeceğimi düşünüyorum.
Ben şimdi birazcık köşe muşatma 2x koyacağım.
Tabii onu açarsak işin rengi değişecek.
Mesela burada bellekten kırpmıştık birazcık popülasyonla ilgili ayarlamalar yapacağım. Tekstür kalitesini high yapacağım. Direkt burada zaten dikkat edersen high yapamıyoruz. Tekstür yani doku kalitesini yüksek yapamıyorsunuz. Ne yazık ki belleğimiz kurtarmıyor burada. Mesela burada gölge kalitesini de arttıramıyoruz. Onu da çok fazla şeyden kırpmamız lazım. Neleri arttırabilirim onlara bakıyorum şu anda. Mesela çim kalitesini high yapabiliyormuşum. Softer yapabiliyorum. Shadow quality'yi.
Ben şu an gayet iyi kalite değerlerindeyiz.
Post FX'i ultra yaptım. Yani zorlayabildiğim bir şeyler var mı ona bakıyorum açıkçası. Ve high yaptım. Tessellation'ı da. Ve apply diyelim. Full HD'de tekrar geri döndük herhalde. Koşarken geri döndüm.
Evet.
Öyle bir flash atlaması yaptım.
Köşeyi muşatma açık.
Zaten her şeyi gösterdik. 2x seviyesinde köşe muşatmamızı açtık. Aynen. Açabildiklerimizi. Hatta bir daha gösterelim değil mi?
Şöyle daha bir... sağlıklı olur.
Evet. Şöyle bir gösterelim. Aşağı duruyoruz. Full HD'deyiz. Aşağı duruyoruz. 2x bir köşe muşatmayı açtık ekstra olarak. Yine en yüksek ayarımız var ama burada aslında gölgelerde, post FX'de ve tessellation'da artışlarımız söz konusu.
Şey de göstereyim. Gelişmiş grafik ayarlarına da bakalım.
Gelişmiş orası grafik ayarlarını zaten değiştirmedik. Extended Shadow Distance ise kapalı. Zaten onu açamıyoruz. Evet.
Ben burada... bak benim dediğim gibi oldu. 45-50 demiştim ben. Şu an 55'lere kadar çıktık hatta.
Evet, yani bu kart 2 GB belleğiyle ultra ayarlarda ya da her şeyle veri high ayarlarda oynatamıyor tabii oyunu. Doku kalitesini özellikle arttırmaya çalıştığınız anda bellek kapasitesini aşmış oluyorsunuz. Full HD grafiklerde dahi. 2 GB bellek evet Full HD için yeterli ama modern oyunları çok yüksek detaylı oynamak için yetersiz. GPU'nun yetse bile belleğin yetmiyor ne yazık ki.
Bu ya bu ekran kartı daha ziyade Full HD yüksek kalite ayarları için ideal olmuş diyebiliriz esasında.
Yani ultra zaten bu görüntü kalitesi de yeterli, şimdi onu söyleyelim.
Tabii canım, resim gibi bir görüntü var baksana.
Evet. Yani. çim ayarlarıyla oynamıştık biliyorsun. Evet, çim detayları biraz arttırmıştık. Gördüğün gibi artık çimler çıktı.
Aynen öyle ve şu an 65 karelerdeyiz.
Burada bomboş zaten bu arazi.
Aynen. Biraz daha
insancıl bir arazi bu. Şöyle bir yukarı çıkalım tekrar. Çime geri dönelim.
Direkt zaten 45'e indik.
Çim zaten çok zorluyor. Evet. Özellikle Ultra'da Titan'ı bile orada kare saniye oranı olarak inletiyor biraz. Gerçekten başarılı.
Yok, çok keyifli ya. Yani hani Full HD'de zaten baksana 45'in altına inmiyorsun.
Evet. Gerçekten başarılı bulduk. Köşe
yumuşatma ve yüksek kalite ayarlarıyla.
Grand Theft Auto'yu oynattığını söyleyebiliyoruz. Hatta 3440x1440 pikselde de çok net bir şekilde oynayabildik. Şu araçla da hareket edip.
Ve onda da
kamyona toslayıp.
Gelişmiş grafik ayarları açık.
Evet. Oynayabildik. Kapatıyorum o zaman.
Kapatalım.
Evet. Diğer oyunumuza geçelim. Tatmin edici oyunlardan bir tanesi erdi.
Battal Gazi ile. Baş başayız.
Middle-earth Shadow of Mordor'la oynuyoruz. Evet. Burada şöyle bir sürprizimiz var. Bu oyun şu anda very high ayarlarda. Hatta en şöyle bir girip gösterelim. Evet. En yüksek ultra aslında ama onun bir aşağısı very high'dayız şu anda.
Artık o kadar az fark var ki o noktada.
Hatta bak bazı şeyler ultra'ya alınmış burada görüyorsun. Sadece medium olan ambient acquisition denen bu ışık olaylarında birazcık kırpma var.
İki tane ayar içinde birbirimizi kırmayalım.
Evet. Aşağı
yüksek kalite ayarlarındayız.
Video ayarlarına girelim. Sürpriz de 3360x1440 piksel çözünürlük var şu anda.
Bayağı bir yüksek çözünürlük.
Bence de bayağı bir fazla var. Ve genel olarak kaç kare saniye görüyoruz?
45 karedeyiz.
Evet, şimdi gidip hemen bir aksiyona gireyim. Bu arada duraksamalar yüklemelerden kaynaklı. Onu da söyleyelim. Açılıyor belli bir yerden sonra oyun. Olabildiğince. Ve 30 kare saniyenin aşağısını görmedik herhalde şu ana kadar.
35'lerdeyiz.
Evet, birazcık kalabalıklaştıralım ortamı. Bakalım kaç göreceğiz.
Biraz mevzuya derinlik verelim.
Gel bakalım buraya. Gel.
40'ın üzerindeyiz. Evet, şimdi az önce bir 25'leri gördük. Evet, yine ama şu an 45'lerdeyiz.
Kısacası bu ekran kartının modern oyunlarda gerçekten iyi iş başardığını söyleyebiliriz herhalde.
Aynen öyle. Tabii şu an çok zorlama bir çözünürlükteyiz, onu söyleyelim.
Ya özellikle yaptım bunu.
Evet.
Hani 2 GB belleğiyle beraber...
Sınırını gördük en azından.
Evet, böyle bir monitör alsak ne yapabilir diye. Zaten dikkat edersen bellekten dolayı mesela dönüşlerde yetmiyor. Özellikle çok kasıyor. Çünkü evet. Çok fazla yükleme yapması gerekiyor. Kendine öyle geliyor. Mesela burada da
30 kare falan.
30 karenin altına düştük. Şimdi Full HD'de ne yaparız onu görelim. Zaten çoğu kişide bu tip bir monitörün olmadığı aşikar.
Ya da bu tip monitöre sahip olanlarda bu kart yok.
Ha, evet.
Onlarda başka sınıf kartlar var.
Şimdi yalnız çok enteresan, oyun bir türlü şey yapamıyor dikkat edersen. Full HD'yi tutturamıyor.
Evet.
Ya 2240x960 yapabiliyoruz ki öyle yapacağız. Ya da 1600'ün 800 piksele inebiliyoruz biz. Daha farklı bir çözünürlüğü seçtik. Oyun motorunu destekleyici. Evet, şu anda da en kasış noktalarda gördük. 2K'da.
40 kare civarındayız.
Evet. Tam 2K değil aslında. 2K 1440p olarak geçiyor.
Aynen öyle.
Bu birazcık daha aşağısı oluyor ama Full HD'nin de üstü.
Ve yine yüksek kalite ayarlarındayız.
Evet.
Onu tekrar hatırlatalım. Ve şu an 65-60 karedeyiz.
Başarıyla testi geçtiğini söyleyebiliyorum o zaman. Herhalde.
Kesin canım ben. Yani bari şu an baksana 60 kare civarındayız. Yani hani
çatır çatır da oynuyoruz.
Aynen öyle. Yüksek kalite ayarlarındayız.
Kaçalım bakalım. Şimdi koşarken biraz daha fazla şey göreceğimiz için etrafta.
Ki burada
mesela
birkaç kalite ayarını...
Çok büyük yapıt.
Aynen öyle. İşleri gördük artık. Birkaç kalite ayarına ufak tavizler verdiniz
ama bundan... Özellikle ateşin etrafında gideyim dedim ama ateş tabii hemen söndü. Şurada bir ateş yakmış bir grup falan olsa ateş mesela bunu zorlayan efektlerinden bir tanesi bu oyunun.
Şu an evet. 55 karedeyiz. 60'lara çıktık tekrar yine. Ve kalabalık bir sahne esasında.
Şimdi en kalabalık sahnelerden bir tanesi olacak zaten. Özellikle evet, hepsini 60, topladım.
Evet, 50'lerdeyiz.
Zaten çözünürlüğü düşürünce dikkat et şey de azaldı. O hani ana takılmalar.
Evet, evet bayağı bir rahatladı. Baksana abi 55'in altını görmedik hiç. Evet şimdi. Nazar değdi dedim ama şimdi 60 karelere yine çıktık. Bayağı başarılı bir kart ya baksana
evet,
abi.
Gerçekten.
Hani yüksek kalite ayarlarında.
Ya sonuç olarak şunu söyleyebiliyoruz. Oyun oynamak istiyorsanız. Uygun fiyat. Özellikle Amerika fiyatını göz önüne alırsak tabii çok uygun fiyatta umarım ülkemizde de o fiyatlardan olur.
Şimdi şöyle bir bence kapanış yapmak doğru. Yani sweet spot dediğimiz o tatlı seviyede. Yani $200 civarında ekran kartı almak istiyorsak eğer abi. Oyun konusunda şu an tercih edilebilecek kart bu kart olmuş. Çünkü 960 özellikle 128 bit sınırında çok fazla takılan bir kart olacak. Evet, sentetik testlerin bazılarında ve bazı oyunların minimum değerlerinde kendisini çok fazla belli etmeyi başarıyor ama hani $200-$250 bandındaki $200'e $200 daha yakın bir kart, 380. Hani 200 dolar bandında şu an için alınabilecek kart olmuş, onu söyleyeyim. Oyunculara tavsiyemdir.
Evet, özellikle Asus'un ekran kartını da ele alacak olursak eğer, soğutması inanılmaz başarılı. Hemen fanlar durdu mesela oyundan çıkar çıkmaz. Üstündeki blok işini inanılmaz bir şekilde yerine getirebiliyor. Kasanızda serin çalışan, sessiz çalışan, hız aşırtma konusunda size bir potansiyel sağlayan bir ekran kartı istiyorsanız gerçekten Strix serisine, herhangi bir seri de aslında bu. Sadece bu 380 içinde geçerli değil. Strix serisi genel olarak benim beğendiğim bir seri.
Yani şöyle diyebiliriz, hani 200 dolar için 380 GPU olarak tavsiyem olur. Tasarım olarak da Strix. Çünkü soğutma performansı başarılı ve sessiz çalışan bir kart olmuş.
Evet, bu arada tabii ki Strix biraz daha pahalı oluyor soğutmasından.
Tabii ama Watt'la diye o kadar fark yok. Yani 200 dolar standartken bunu 300 dolar vermiyorsun. Evet. 20 dolar 30 dolar belki maksimum oynayabiliyor ama genel olarak oyunlardan insanların çok fazla keyif almasını garanti edecek bir sonuç ortaya çıkmış.
380 benim beğendiğim bir kart oldu. 285'i de beğeniyorduk. Biz tavsiye ediyorduk aslında. Evet. Sadece 4 GB'lık modeli. Eğer çok daha az bir fiyat farkıyla gelirse benim tavsiyem birazcık kendinizi sıkıp 4 GB'lık modeli almanız. 2 GB'lık model ister istemez özellikle yüksek çözünürlüklere doğru çıktığınızda da köşe muş atmayı istediğinizde dar boğaz yaratabiliyor. Ama şu da bir gerçek, eğer Full HD oynayacağım diyorsanız 2 GB'da birçok kişi için fazlasıyla yeterli olacaktır. Aynı kart şey. Potansiyelini orada gösterebiliyor. Bu videomuzda işlemcinin de bu karta kesinlikle darboğaz yapmadığını düşünüyorum. Çünkü olabilecek en güçlü işlemcilerden bir tanesiyle test ettik.
Yani evet, hani bu noktada yeni bir sistem toplayacak olanlara da benim tavsiyem şu olur. AMD tabanlı bir sistem toplayacaklarsa FX 6000 serisinden aşağı düşmesinler. Intel tarafında da yine 4500 serisinden aşağı, yani i5'in üst seviye modellerinden aşağı düşmesinler ki, çünkü 200 dolarlık bir ekran kartı ama GPU çok güçlü bir GPU. Evet. Dolayısıyla işlemcinin orada darboğaz yaratması bu keyiften taviz vermelerinden olabilir. Bunlara dikkat etsinler.
En büyük dileğimiz de kartın Amerika fiyatını yakın bir fiyatlandırmayla ülkemizde yer bulması.
4 GB tabii geleceğe dönükte daha garanti bir yatırım olur. Evet. Onu da hatırlatmış olalım.
Onu da hatırlatalım. Bu videomuzda Asus'un bize sağlamış olduğu Strix serisinden Radeon R9380 ile beraber Radeon R9380'i tanımış olduk. Aynı zamanda bu ekran kartı nasıl potansiyel sergilediğini hep birlikte gördük. Strix ailesinde soğutma konusundaki başarısını tescillemiş
olduk. Test ettik, onayladık.
Test ettik, onayladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.